Ayrım 9. Kamp Ateşi Başında Kızılderili Efsaneleri ve Masalları. Richard Erdoğuz, Alfonso Ortiz. Sayfa 116. Yigarilla. Genesis. Dünyanın ilk yaratılış hikayesi. Yigarilla Apaçileri. İlk başlarda dünya baştan aşağı sularla kaplıymış ve bütün canlılar yerin altında yaşarlarmış. İnsanlar, hayvanlar, ağaçlar ve kayalar hepsi konuşabiliyorlarmış. Yer altındaki dünya kapkaranlıkmış ve meşale olarak kartal tüyleri kullanılırmış. Gündüz dolaşmayı seven insanlar ve hayvanlar daha çok ışık isterlerken gece hayvanları, ayı, panter ve baykuş karanlık olsun istiyorlarmış. Uzun süren tartışmalardan sonra yüksük düğme oyunu oynamaya karar vermişler ve gündüz hayvanları kazandığı takdirde aydınlık, gece hayvanları kazandığı takdirde de hep karanlık olacakmış. Oyun başlamış. Işığa bayılan ve keskin bir keskin gözlere sahip olan saksağan bir bıldırcın, yüksük yerine kullanılan içi boş değneğin ince tahtasından düğmeyi görene dek etrafı kolaçan etmişler. Bu insanların düğmeyi bulmasını sağlamış ve ilk raundu insanlar kazanmışlar. Sabah yıldızı ortaya çıkınca kara ayı kaçıp karanlık bir yerlere sığınmış. Tekrar oynamışlar, gene insanlar kazanmış. Doğudaki ışık giderek daha çok parlayınca kahverengi ayı da kaçıp karanlık bir yerlere saklanmış. Üçüncü kez oynamışlar aynı oyunu ve gene insanlar kazanmış. Işık doğuda daha da artınca bu sefer dağ aslanı sessizce sıvışıvermiş karanlık bir köşeye. Dördüncü kez oynamışlar, gene insanlar kazanmış. Artık doğudan güneş doğmuş ve gün ağarmış ve baykuş pır diye uçup saklanmış bir yerlere. Artık ortalık aydınlıkmış ama yer altında olduklarından insanlar gene pek fazla bir şey göremiyorlarmış. Ama güneş gökte iyice yükselmiş olduğundan bir çatlaktan dışarı bakınca başka bir dünyanın, yeryüzünün olduğunu farkına varmış. Bunu insanlara anlatınca hepsi birden dışarı çıkmak istemişler. Kendilerini yukarı dünyaya çıkarmaya yarayacak 4 tane tepecik yapmışlar. Doğuda toprağa yığmışlar ve ona siyah renkte ne kadar meyve ve yemiş varsa ekmişler. Güneyde başka bir öbek oluşturmuşlar ve oraya da mavi renkte ne kadar meyve ve yemiş varsa ekmişler. Batıda sarı meyveler ekmişler. Kuzeyde yığdıkları tepeciğe ise her türlü renkte meyveler ekmişler. Tepecikler büyüyüp dağ haline alırken çalılar serpilip gelişerek meyve vermişler ve olgun yemişlerle dolmuşlar. Bir gün iki kız yemiş toplamak ve saçlarına bağlamak üzere çiçek kopartmak için yukarı tırmanmışlar. Dağlar birden büyümeyi kesmişler. İnsanlar merak etmişler ve ne olup bittiğini öğrenmesi için oraya tornadoyu, kasırgayı göndermişler. Tornado her yere gitmiş, aramadık delik bırakmamış ama en sonunda iki kızı bularak onları geri getirmiş. Ama dağlar bir daha hiç büyümemişler ve işte bir kadınla ilk kere çıkan bir delikanlının boyu bu yüzden artık uzamazmış hiç. Bunu hiç yapmadığı takdirde boyu hep uzar gidermiş. Dağlar tepeleri henüz üst dünyaya çok uzakken büyümeyi durdurmuşlar. Bunun üzerine insanlar tüylerden merdiven yapmaya çalışmışlar ama yaptıkları merdiven ağırlıklarını çekmemiş. İnsanlar daha büyük tüylerden ikinci bir merdiven yapmışlar ama bu da yeteri kadar sağlam değilmiş. Kartal tüylerinden üçüncü bir köprü yapmışlar ama bu bile onları taşıyamayacak kadar zayıf olmuş. Derken bir bizon çıkıp gelmiş ve onlara sağ boynuzunu kullanmalarını önermiş. Buna sağ boynuzlarını vererek katkıda bulunmak isteyen 3 bizon daha katılmış. Boynuzlar sağlam ve düzmüş. İnsanlar onların sayesinde delikten çıkarak yeryüzüne ulaşmışlar. Ama bütün bu insanların ağırlığı altında boynuzlar yamulmuş ve o günden beri bizonların boynuzları hep yay gibi kıvrık olmuş. Bundan sonra insanlar güneşi ve ayı uzaklaşıp gitmesinler diye örümcek ağları ile bağladıktan sonra gökyüzüne salmışlar. Ve dünyanın yüzeyi sularla kaplı olduğundan bu suları süpürmek üzere 4 fırtına kopmuş. Siyah fırtına doğuya doğru esmiş ve suları iterek orada Doğu Okyanusu'nu oluşturmuş. Mavi fırtına güneye doğru esmiş ve suları bu yönde toplamış. Sarı fırtına suları batıya doğru iterken çok alıcı renkli fırtına ise kuzeye doğru eserek suları buraya yığmış. Böylece bu fırtınalar doğuda, güneyde, batıda ve kuzeyde olmak üzere 4 okyanus oluşturmuşlar. Fırtınalar suları toplama işini bitirince insanların toplu halde bekleşmekte oldukları deliğin başına dönmüşler. Dışarı ilk poleket, Amerikan sansarı çıkmış, toprak henüz yumuşakken ve çamurların içinde yürüyüp de ayakları kapkara olunca bu hayvanın ayakları o günden sonra hep kapkara kalmış. Henüz vakit erken olduğundan onu geri getirmesi için tornadoyu peşinden yollamışlar. Derken porsuk da dışarı çıkmış ve çamura battığından onun da ayakları kapkara olmuş. Tornado onu da geri çağırmış. Arkalarından kunduz çıkmış dışarı, çamurların içinde yürümüş, sularda yüzmüş ve gölcüklerde biriken suları saklamak için derhal barajlar inşa etmeye başlamış. Kunduz geri gelmeyince tornado gidip onu bulmuş ve neden geri gelmediğini sormuş. Kunduz, "Çünkü insanlar içsinler diye su depolamakla meşgulüm," diye karşılık vermiş. Tornado, "Aferin sana," demiş ve beraberce geri dönmüşler. İnsanlar gene bekleşmeye devam etmişler ve sonunda her şeyin uygun olup olmadığını anlamak için bir ala kargayı salıvermişler dışarı. Karga, dünyanın artık kuru olduğunu, bir sürü kurbağa, balık ve su kertenkelesinin ölmüş yerde yatıyor olduğunu görmüş. Onların gözlerini oymaya başlamış ve tornado gelene kadar da geri dönmemiş. İnsanlar pek kızmışlar kargaya. Ceza olarak onu çamurların içine atmışlar ve o günden sonra karganın rengi siyah olmuş. Ama dünya artık etrafını saran dört okyanus ve kunduzun baraj kurarak sakladığı orta yerdeki göl dışında kupkuruymuş. Bütün insanlar dışarı çıkmışlar. Okyanusa varana dek doğuya doğru yol almışlar. Sonra güneye yönelmişler ve okyanusa ulaşmışlar. Sonra batıya doğru okyanusa varmışlar ve sonunda kuzeye doğru gitmişler. Yol boyunca kabileler beğendikleri yerlerde yerleşmişler. Ama Cicarillalar yeryüzüne çıktıkları deliğin etrafında dönüp durmuşlar. Ruler, hükmedici, gına getirip de nerede yerleşmek istediklerini sorana dek deliğin etrafında üç kere dönmüşler. Dünyanın tam ortasında diye karşılık vermişler. Bunun üzerine Ruler onları alıp Taos yakınlarında bir yere yerleştirmiş ve o günden sonra Cicarillalar ülkeleri olarak benimsedikleri yerde Taos yerlerinde yan yana yaşamaya devam etmişler. 1890 yılında James Mooney tarafından kayda alınmış bir efsaneye dayanmaktadır. Boz ayılar ne zamandan beri iki ayak üzerinde yürürler? Modok. İnsanlar yeryüzünde belirmeden önceki günlerden birinde gökyüzü ruhlarının reisi yukarı dünyadaki yerinden bıkmış. Çünkü oralarda hava hep sert ve buz gibi soğukmuş. Bunun üzerinde bir taşla gökyüzünde bir delik açmış ve bütün kar ve buzları dünyadan gökyüzüne ulaşacak yükseklikte bir yığın haline gelene dek bu delikten aşağı etmiş. Bugün buna Mount Shasta, Shasta Dağı denmektedir. Sonra gökyüzünün ruhu asasını eline alarak bir buluta basıp dağın zirvesine inmiş ve oradan da aşağılara doğru yürümüş. Aşağıdaki vadiye varmak üzere yolu yarılamışken parmağını oraya buraya rastgele yere sokmaya başlamış. Parmağı nereye değdiyse orada bir ağaç bitivermiş. Ayaklarının altındaki kar erimiş ve aşağılara doğru ırmaklar halinde akmaya başlamış. Gökyüzünün ruhu devasa asasının ince ucunu kırarak bunun parçalarını nehirlere atmış. Uzun parçalar kunduzlara ve susamurlarına, küçükler ise balıklara dönüşmüş. Ağaçlardan düşen yaprakları eline almış ve bunları üfleyerek uçurup kuşları yaratmış. Sonra da asasının kalın ucundan yeryüzündeki yürüyen hayvanları var etmiş. Bunların en irisi boz ayılarmış. Böylece ilk yaratıldıklarında bu boz ayıların aynı bugün de olduğu gibi kalın postları, iri keskin pençeleri varmış ve iki ayak üstünde yürürler ve o zamanlar insanlar gibi konuşabilirlermiş. O kadar korkutucu bir görüntüleri varmış ki gökyüzünün ruhu onları kendinden uzaklara, dağın eteklerindeki ormana yollamış. Yaptıklarından son derece hoşnut kalan gökyüzü ruhlarının reisi, ailesini de beraberinde getirip, yeryüzünde kendi yaşamaya karar vermiş. Kar ve buz dağları onların evi olmuş. Dağın tam tepesine bir ateş yakmış ve kül, duman çıkabilsin diye burada bir yarık açmış. Ne zaman ateşe kocaman bir odun atsa, kıvılcımlar göklere yükselir, yer sallanırmış. Bir ilkbahar sonlarına doğru gökyüzünün ruhu ve ailesi ateşin etrafında otururlarken, rüzgarın ruhu büyük bir fırtına çıkartmış ve dağın tepesini alt üst etmiş. Durmadan esip kükreyip durmuş. Evlerinin içine dönen duman gözlerini yakmış ve sonunda dayanamayan gökyüzünün ruhu en küçük kızına ''Şu bacadan yukarı çık da şu rüzgarın ruhuna daha hafif esmesini söyle.'' demiş. ''Korkarım dağı devirecek bu gidişle.'' Kız yukarı çıkmaya başladığında babası kızını ''Aman dikkat et, başını tepeden dışarı çıkarma, yoksa rüzgar seni saçlarından tuttuğu gibi savurup uzaklara atabilir, diye uyarmış. Kız bir acele zirveye tırmanmış ve kendini baca deliğinin içinde saklayarak rüzgarın ruhuna seslenmiş. Tam geri aşağıya dönecekken aklına babasının bir ara dağın tepesinden baktığı takdirde okyanusu görebileceğini söylediği gelmiş. Kız okyanusun nasıl bir şey olduğunu merak ettiğinden merakı ağır basmış. Kafasını dağın tepesinden dışarı çıkarmış ama daha hiçbir şey görmeye bile fırsat bulamadan rüzgarın ruhu onu saçlarından tuttuğu gibi onu dağın içinden çekip çıkararak kar ve buzların içinde savuruvermiş. Kızcağız savrulup uzun kızılımsı saçları karların üzerine serili bir şekilde ormanın ve karın bittiği yerdeki köknar ağaçlarının çalıları arasında düşüp kalmış. Oralarda avlanmakta olan bir boz ayı kızı bulmuş. Onu alıp yuvasına götürmüş ve anne ayı onu diğer yavru ayılarla birlikte besleyip büyütmüş. Kız büyüyüp de genç bir bayan olduğunda boz ayıların en büyük oğulları ile evlenmiş. Bundan sonraki yıllarda bir sürü çocukları olmuş. Ama bunlar ne ayılar gibi kıllıymış ne de ruh annelerine benziyorlarmış. Ormandaki bütün boz ayılar bu yeni yaratıklarla o kadar gurur duyuyorlarmış ki kızıl saçlı anneleri ve çocukları için bir ev yapmışlar. Bu evi Mount Shasta'nın yanına yapmışlar. Buraya bugün Little Mount Shasta, Küçük Shasta Dağı denmektedir. Uzun yıllar sonra anne boz ayı artık ölmek üzere olduğunun farkına varmış. Kızını tutup bırakmadığı için gökyüzü ruhlarının reisinden özür dilemesi gerektiği korkusuyla bütün boz ayıları yapmış oldukları eve çağırmış. Sonra da en büyük torununu bir buluta bindirerek ruhların reisine çok önceden yitirmiş olduğu kızını nerede bulabileceğini söylemesi için Mount Shasta'nın tepesine yollamış. Baba bunu öğrenince o kadar sevinmiş ki koca koca adımlarla karları eritip ayaklarının altında toprağı alt üst ederek yamaçtan aşağıya inmeye başlamış. Onun bıraktığı bu izler Mount Shasta'nın yamacındaki kayalıklı patikada bugün bile görülebilmektedir. Eve yaklaşırken "Benim küçük kızımın yaşadığı yer burası mı?" diye sormuş. Kızını aynı o günkü haliyle bulmayı umuyormuş. Bunun yerine yetişkin bir kadın ve bakmakta olduğu garip yaratıkların onun çocukları olduğunu öğrenince hiddetten küplere binmiş. Onun kendi yaratmadığı bir nesilmiş bu. Yaşlı büyükanneye öyle bir hiddetle bakmış ki kadıncağız oracıkta ölüvermiş. Sonra da bütün boz ayıları lanetlemiş. "Elleriniz ve dizlerinizin üzerine çökün. Bana yanlış yaptınız siz ve bugünden itibaren dört ayak üstünde yürüyecek ve bir daha asla konuşamayacaksınız." Torunlarını evden dışarı atmış ve kızını sırtına vurduğu gibi bundan sonra tekrar oturmak için göklere geri dönmüş. Bu garip yaratıklar, torunları ise dağılmışlar ve dünyanın her yerine gitmişler. Bunlar ilk Kızılderililer, bütün Kızılderili kabilelerinin atasıymışlar. İşte bu yüzden Mount Shasta'nın eteklerinde yaşayan Kızılderililer asla boz ayı öldürmezler. Ne zaman bir boz ayı bir Kızılderiliyi öldürse bedeni oracıkta yakılır. Ve uzun yıllar boyu bu şekilde ölenler oraya bir taş koymuş ta ki bu taşlar bir tepe halini alarak onların mezar taşı olana dek. 1953 yılında Ella Clark tarafından kayda alınmıştır. Kocamış kişi çakal, dünyayı yaratır. Old Man Coyote, Crow. Bu hikayede sahtekar bir süre için şaklabanlıkları bir yana bırakarak yaratıcının gizemli güçlerini üstlenir. Su nasıl olmuştur kimse bilmez. Old Man Coyote nereden çıka gelmiştir gene kimse bilmez. Ama o vardı ve yaşamıştı. Old Man Coyote konuştu. Yalnız başına olmam çok kötü. İki çift laf edecek biri olmalı yanımda. Yalnız su olması, başka hiçbir şeyin olmaması da kötü. Old Man Coyote şöyle bir gezinmiş sağda solda. Derken iki canlıya rastlamış, kırmızı gözlü iki ördeğe. "Genç kardeşlerim," demiş. "Bu dünyada yalnız su mu var? Sudan başka hiçbir şey yok mu? Ha, ne dersiniz?" Ördekler, "Yo," demişler. "Bize göre suyun ta derinliklerinde, aşağılarda bir şeyler olabilir. Buna kalben inanıyoruz biz." "E o zaman genç kardeşlerim, hadi dalsanız da suya. Bakın bakalım orada bir şeyler var mı? Hadi durmayın." Ördeklerden biri dalmış, uzun ama çok uzun bir süre suyun altında kalmış. Old Man Coyote, "Ne yazık," demiş. "Genç kardeşimiz boğulmuş olmalı." Diğer ördek, "Hayır, o boğulmuş olamaz," demiş. "Bizler uzun süre suyun altında kalabiliriz. Bekle, bak, göreceksin." En sonunda ilk ördek suyun yüzeyine çıkmış. "Yüreğimizin bize söyledikleri doğruymuş," demiş. "Aşağıda bir şeyler var, çünkü kafam çarptı ona. O zaman kardeşim, her neyse alıp onu yukarı çıkarsana." Ördek tekrar dalmış suya, yine uzun bir süre çıkmamış, yukarı çıktığında ise gagasında bir şey taşıyormuş. Bu da ne böyle? Old Man Coyote eline almış onu. Aa, bu bir kök demiş. Köklerin olduğu yerde toprak da olmalı. Hadi küçük kardeşim. Bir daha dal, yumuşak bir şey bulursan onu da çıkart yukarı. Ördek üçüncü kere dalmış suya. Bu sefer gagasında bir parça yumuşak toprak da çıkmış yukarıya. Old Man Coyote dikkatle incelemiş onu. Hah işte genç kardeşim, aradığım buydu benim demiş. Bu çok işe yarayacak. Bu her yere yayılacak. Bu bir avuç dolusu çamur evimiz olacak. Old Man Coyote küçük topağı üflediğinde çamur parçası büyüme ve ortalığa yayılmaya başlamış. Ördekler ne tuhaf değil mi büyük kardeş demişler. Bu harika bir şey. Çok mutlu olduk. Old Man Coyote küçük kök parçasını alıp yumuşak çamura eklemiş. Bunun üzerine birçok şey büyümeye başlamış. Old Man Coyote bu şekilde otlar, bitkiler, ağaçlar ve her türden yiyecekler yetiştirmiş. Ne güzel değil mi diye sormuş. Ne dersiniz? Ördekler büyük kardeş diye karşılık vermişler. Bu hakikaten harika bir şey ama biraz fazla düz değil mi? Neden bazı yerlerini çukurlaştırıp bazı yerlere de tepeler, dağlar yapmıyorsun? Öyle daha güzel olmaz mıydı? Doğru küçük kardeşlerim, dediğiniz gibi yapacağım. Elim değmişken ırmaklar, göller ve pınarlar da yapacağım ki nereye gidersek gidelim, serin, taze suyumuz olsun içmeye. Old Man Coyote her şeyi yapıp bitirdiğinde ördekler, ha işte böyle çok güzel oldu büyük kardeş demişler, ne kadar akıllısın. Ey ördek kardeşler, bir şeyler eksik gibi gelmiyor mu size? Yüreğiniz başka neye inanıyor? Her şey o kadar yerli yerinde ki büyük kardeş, ne eksik kalmış olabilir ki? Old Man Coyote, arkadaşlarımız yok demiş, o kadar yalnız başınayız ki bu çok can sıkıcı. Yerden bir avuç dolusu çamur alarak bundan insanlar yapmış. Bunu nasıl becermiş kimse bilemez. İnsanlar ortalıklarda dolaşmaya başlamışlar. Onları seyreden Old Man Coyote pek keyifleniyormuş ama bu iş ördeklerin hoşuna gitmemiş. Büyük kardeş demişler, sen kendine arkadaşlar yaptın ama hani bizimkiler? Yahu doğru diyorsunuz be, nasıl da unuttum. Hemencecik türlü çeşitli ördekler yapıvermiş bir çırpıda. Alın işte küçük kardeşlerim, keyfini çıkarın. Bir süre sonra Old Man Coyote, burada bir aksaklık var yahu demiş. Yok canım, her şey yerli yerinde. Artık hiç canımı sıkılmıyor. Ne aksaklık olabilir ki? Yapma yahu, görmüyor musun? Bütün bu insanları ve ördekleri yaptım ama hepsi erkek bunların. Bunlar nasıl mutlu olacaklar, nasıl yürüyecekler? Hemen oracıkta kadını yaratmış. Derhal dişi ördekler de yapmış. İşte o zaman ortalık şenlenmiş. Mutluluk almış yürümüş. Çoğalmaya başlamış canlılar. İşte her şey böyle olup bitmiş. Old Man Coyote yarattığı dünyada dolaşmaya çıkmış. Birden önüne cirape, çakal çıkıvermiş. O kardeşim bu ne sürpriz, sen nereden geldin? Büyük kardeş bilemiyorum. Varım işte, hepsi bu. İşte buradayım, kendime cirape derim. Senin adın ne? Bana Old Man Coyote derler. Elini şöyle bir sallayarak şu etrafta görmüş olduğun her şeyi ben yaptım. Aferin sana. Ama ördeklerin yanında başka hayvanlar da yapmalıydın. Doğru diyorsun. Düşünmeliydim bunu. Bak şimdi bir takım hayvan isimleri söyleyeceğim. Her ağzımdan çıkan hayvan yaratılmış olacak. Old Man Coyote, bizon, geyik, karaca, antilop ve ayı gibi isimler söylemiş ve söylediklerinin hepsi ortaya çıkıvermiş. Bir süre sonra ayı Old Man Coyote, beni neden yaptın ki? Yapacak bir işimiz yok. Can sıkıntısından patlıyoruz hepimiz demiş. Sizin için dişiler yarattım. Bu hepinizi oyalıyor olmalı. Ama büyük kardeş, hep bu iş yapılmaz ki. Evet, gerçekten doğru söylüyorsun. Tamam, bir şeyler düşüneceğim bu konuda. Özel bir kuş yapacağım. Ayının pençelerinden birinle kanatlar, bir tırtılın kıllarından ayaklar, bir parça bizon kıkırdağından gaga, yapraklardan kuyruk yapmış. Bunların hepsini bir araya getirerek kır tavuğunu, bir cins Amerikan kekliği yaratmış Old Man Coyote. Ortalıkta bir sürü güzel kuş var. Evet, sizi güzel yaratamadım ama size özel bir güç verdim. Her şafak vaktinde güneş doğarken dans edeceksiniz. Başınız aşağıda olarak hoplayıp zıplayacaksınız. Kuyruğunuzu dikip titreteceksiniz. Kanatlarınızı iki yana açarak dans edeceksiniz. Tam böyle diye ona talimatlar vermiş. Kır tavuğu hiç vakit kaybetmeden dans etmeye başlamış. Bunu gören bütün hayvanlar da dans etmeye başlamışlar. Artık onları mutlu kılacak bir şeyleri varmış. Ama ayı hala hoşnutsuzmuş. Bu kır tavuğunun bir parçası için ben sana pençelerinden birini verdim demiş. Sen niye bana kendime has bir dans vermiyorsun? Bir tavuk gibi dans etmek istemiyorum. Tamam be kuzenim, Sana kendine has bir dans vereceğim. İşte böyle, bir de böyle ve şöyle yaparak dans edeceksin. Ayı, Old Man Coyote diye yerinmeye devam etmiş. Ben nasıl dans edeceğim ki? Eksik olan bir şey var. Nasıl eksik bir şey olabilir ki? Ben gereken her şeyi yaptım. Dans edecek ses gibi bir şey olmalı. Ha, doğru diyorsun. Evet, olmalı. Old Man Coyote derhal küçük bir keklik yaratmış ve ona bir şarkı bahşetmiş. Sonra da insanın hayal edemeyeceği bir şekilde bir tamtam yapmış. Küçük keklik hem şarkı söyleyip hem tamtam çalmış ve herkes dans etmiş. Ayı, neden bu beş para etmez tavuk dans ediyor ki diye sormuş. Neden bu beş para etmez hayvanlar dans ediyorlar ki? Dans etme gücü yalnız bana verilmelidir. Ama bak, hepsi nasıl da mutlu. Yemişler olgunlaştı, güneş pırıl pırıl parlıyor. Hepsinin canı dans etmek istiyor. Bu niye bir tek sen olmalısın ki? Ben iri yarı ve önemli biriyim. Bu yüzden yalnız ben dans etmeliyim. Bak şunun ağzından çıkan laflara. Bana bak, seni yaratan kişiye karşı daha nazik ve saygılı olmalısın. Ne? Beni sen yaratmadın ki. Ben kendimi yarattım. Old Man Coyote, ne ayıp demiş. Küçücük hayvanları tehdit ediyor o kocaman pençeleriyle. Ayıya dönüp, aramızda yaşamaya uygun biri değilsin sen. Bir mağarada tek başına yaşayacak ve çürük çarık şeylerle karnını doyuracaksın bundan sonra. Ortalıklarda ne kadar az görünürsen o kadar iyi olduğundan bütün kış uykuya yatacaksın demiş ve öyle de olmuş. Yeni bir gün Old Man Coyote ve Cirafe birlikte geziniyor, çene çalıyorlarmış. Cirafe, Old Man Coyote, unuttuğum bir şey var demiş. Nasıl olur da bir şey unutmuş olabilirim. Şu yarattığın insancıklara bir bak. Ne kadar yoksulluk içinde yaşıyorlar. Aletleri, içinde oturacakları çadırları, yemek pişirecek ve ısınacakları ateşleri olmalı. Ne kadar doğru yahu. Niye düşünemedim ki bunu ben? Vakit geçirmeden yıldırım düşürerek ateşi yaratmış ve insanlar dans edip oynamaya başlamışlar. Artık her şey yolunda ha? Sen ne dersin? Ya büyük kardeş, bu insanların daha iyi avlanabilmeleri için oklara, yaylara ve mızraklara gereksinimleri yok mu sence? Çoğunlukla aç yatıyor zavallılar. Peki, öyle olsun. Onlara silah da vereceğim. Büyük kardeş, silah ver ama yalnız insanlara, hayvanlara da değil. Neden hayvanların da ok ve yayı olmasın ki? Kör müsün? Hayvanlar ne kadar hızlılar ve kocaman pençeleri, dişleri ve güçlü boynuzları var. İnsanlar çok yavaş. Dişleri ve tırnakları pek zayıf. Hayvanların bir de silahları olursa insanlar nasıl hayatta kalabilirler ki? Vay canına küçük kardeş, ne kadar akıllısın yahu. Derhal insanlara yay ve mızrak vermiş. Küçük kardeş, artık tatmin olmuşsundur herhalde. Hiç de değil. Yalnız bir dil var konuşulacak. İnsan kendinle aynı dili konuşan birini nasıl öldürebilir ki? Düşmanlıklar ve savaşlar olmalı. Savaşlar ne işe yarar ki? Ah be saygıdeğer küçük kardeşim benim. Bazen hiç kafan çalışmıyor. Savaş iyi bir şeydir. Diyelim ki sen genç bir cengaversin. Alev kırmızısı boyalar sürünmüşsün. Şahane bir savaş yeleği geçirmişsin sırtına. Yerinde duramazsın. Savaş şarkıları söylersin. Savaşta onurlar kazanırsın. Güzel kızları kestirirsin gözüne. Savaşlarda hiçbir onur kazanmamış adamların karılarıyla göz göze gelirsin. Onlar da sana bakarlar. Savaş yoluna çıkarsın. Düşmanının atlarını gasp edersin. Onların karılarına, kızlarına el koyarsın. Ganimetlere konar, cesurca işler yaparsın. Zengin olursun. Etrafa armağanlar saçarsın. Senin şerefine şarkılar söylenir. Bir sürü oynaşın olur. Ve derken bir de bakmışsın, reis olmuşsun. Ah Cirafe, küçük kardeşim, şimdi baltayı taşa vurdun işte. Old Man Coyote, onlara değişik diller verirken insanları kabilelere ayırmış. Derken savaşlar, at kaldırmalar, ganimete konmalar ve zafer şarkıları almış yürümüş. Uzun bir zaman sonra Old Man Coyote ile Cirafe yine birlikte dolaşıyorlarmış. Yahu küçük kardeş, çok akıllı birisin ama bilmediğin bazı şeyler var. Bak anlatayım sana. Genç bir kızla evlenip onunla karı koca olmak ne kadar mutluluk verici değil mi? Ne zevkli değil mi? Evet büyük kardeş, aynen öyle, benim olduğum gibi. Ya ama tek bir kadına beraber olduktan birkaç yıl sonra ona karşı soğursun. Yeni birini arzu edersin. Bu yüzden gidip bir başkasının karısını kaldırırsın. Bu karşılıklı birbirlerinin karılarını kaldırma durumunda. Bu hiç sana oldu mu? Örneğin mağrur genç bir cengaver tarafından. Sanırım evet büyük kardeş. Bir keresinde elimden balık etinde pek güzel bir genç kızı götürüvermişti böyle biri. Keşke bunu yapan karşı kabileden biri olsaydı. Onunla beraber göremeyeceğim kadar uzaklara götürülen eşimin ayrılığına dayanırdım belki o zaman. Peki küçük kardeşim eğer geri gelecek olsaydı gene alır mıydın onu? Ne? Geri almak mı? Asla. Ben onurlu biriyimdir. Kendime saygı duyarım. Böyle bir şeyi nasıl yapabilirdim ki? Ah Cirape, ne kadar aptalsın. Hiçbir şeyden haberin yok. Benim karım 3 kere kaçırıldı ve ben onu 3 keresinde de geri kabul ettim. Artık ne zaman gel desem bana döner. Git dediğinde de gider. Ne zaman ondan bir şey istesem, bir zamanlar kaçırılmış olduğu asla aklından çıkmaz. Bunu ona hatırlatmam hiç gerekmez. Beni mutlu etmeye canını verir. Her türlü isteğimi yerine getirir. Battaniyenin altında tek ateşlidir. Bir şeyler kapmıştır. Bu en iyi eş, en iyi aşk demektir. O sana öyle geliyor. Herkes arkandan dalga geçiyordur seninle. Sana göz ucuyla bakıp arkandan basıyorlardır kahkahayı. Başkasının kaldırıp attığıyla yatıyor, diyorlardır. Ah benim küçük kardeşim. Ben bizon postundan örtünün altında kendimi eğlerken başkasının arkamdan gülüyor olması bana tırıs gelir, vız gider. Sana bir şey diyeyim mi? Bir iki kere kaçırılmış bir kadınla yatmak kadar zevk verici bir şey olamaz şu hayatta. Söyle bana bakayım, çirkin, yaşlı kadınları mı kaçırırlar yoksa güzel, genç olanlarını mı? Böylece Old Man Coyote'nin akla yakın öğütlerini tutan Crow kabilesinde karşılıklı karılarını kaçırmak gibi bir adet oluşmuştu. İşte bu yüzdendir ki Crow erkekleri daha önce boşamış oldukları eşlerini tekrar koyunlarına alırlar. Öyle veya böyle bir şekilde bu vardır ya da bu olanlar ta eskilere Old Man Coyote'nin zamanına dayanır. İşlerinde Robert Lowey'nin Crow Kızılderilileri de olan birçok antropolojik kayıttan alınmıştır. 9. ayrımın sonu sayfa 127.